أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu devlet nasıl olmalıdır? Başlıkta şöyle: devlet güneş gibi olmalıdır. Çünkü yani devletin dini olur mu? İslam devleti ifadesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kullanmamıştır. Müslümanların devleti olur. Ama İslam devleti tanımı çok sonraları, 19. asırdan sonra ortaya çıkmış. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu kelimeyi ilk kullanan Pakistan olmuştur. Bakın işte Abbasiler denir, ondan sonra Emeviler denir, Selçuklular denir, Osmanlılar denir. Tamam. İnsan Müslüman olur. Allah'a karşı sorumlulukları vardır. Ama devlet namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, ahiret korkusu yoktur falan. Ama devlet diye bir tüzel kişilik oluşturup ona bir takım yeni yapılar verdiğiniz zaman bu defa insanların başında tanrılaştığını görüyoruz. Bugün inşallah dersimizin asıl konusu bu. Neden devlet güneş gibi olmalı? Çünkü Allah-u Teala dini tanımlarken Rum suresinin 30. ayetinde, zihninizde kolay kalması için 30. surenin 30. ayetinde diye de kafanıza yerleştirebilirsiniz. Allah-u Teala dini şöyle tanımlıyor: فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu dine çevir. Peki, فَطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtrat yönel. Şimdi bu fıtrat kelimesi, bu bölünme kanunu denen, yani bir şeyi üstten aşağı doğru yayma, yarma anlamına gelen bir kelimedir. İnsanın yaratılışı, tabiatın yaratılışı, göklerin yaratılışı, her şeyin yaratılışı bu fıtrata göredir. Yani bunu şöyle tanımlayabiliriz: varlıklarda geçerli oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Tüm bunlar Allah-u Teala'nın fıtrat kuralına göre yaratılır, hayatlarını devam eder, ona göre hayatlarını bitirirler. İşte bu fıtrat içerisinde, yaratılanlar içerisinde de güneş var. Güneş dünyayı aydınlatır. Güneş dünyayı aydınlattığı zaman burası Müslümanın bahçesi, ben onları aydınlatacağım, burası kafirlerin bahçesi, hadi gidin size ışık yok, burası münafıkların bahçesi, onları kovalım demez. Güneş ışınlarını her yere eşit şekilde gönderir. Dolayısıyla devlet de aynı olmalı. Çünkü yani bakın, Allah dini fıtrat diye tanımlamış. Bu son derece önemli bir kuraldır. Fıtrat. Nedir? Bu Allah'ın dini. Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kuralları Allah'ın dininde de geçerli. Peki, Allah-u Teala dine fıtrat diyor. Ayet kelimesini de hem şu elimdeki Kur'an-ı Kerim'de kendine ait sözler için kullanıyor, hem de yarattığı her şey için kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun en sağlam delili ne olur? İşte Allah'ın dinine uygunluğu olur. Allah'ın dininde fıtrat olduğuna göre Allah'ın yarattığı ayetlere uygun olması lazım. Dolayısıyla mesela bir patates bir yerden bir patates bir tarlaya attığınız zaman o patates bu tarlanın sahibinin inancına bakarak mı büyüyor? Ya da efendim bir suyu getiriyorsunuz, bir eve koyuyorsunuz, bu insanlar ne yapıyor diye bakıyor mu? Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 41. suresinin 53. ayetinde şöyle diyor. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afak dışlarında, kendi dışlarında. Ve fi enfusihim kendi vücutlarında. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Bu ayetlerle çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu Kur'an bütünüyle gerçektir.
Bütün insanların, herkes.
Herkes için.
Doğan herkes için geçerli.
Herkes için geçerli. Dolayısıyla tabiatta geçerli kanun ve kurallar ile Kur'an-ı Kerim'de geçerli hükümler aynıdır. Şimdi dolayısıyla yani zaten çok sayıda ayette Allah yaratılan ayetlere dikkat çekiyor. Hatta İbrahim Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ilk öğrettiği nedir? Yarattığı ayetleri öğretti değil mi? Gökleri ve yeri öğretti. Bütün varlıkları öğretti. Ve yazıyla öğretti. Yazının bulunması diye bir olay yok. Yazıyı Allah Adem Aleyhisselam öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilgi seviyesi itibariyle Adem Aleyhisselam'ın seviyesini bizim hayal etmemiz bile mümkün değil. Çünkü onun torunu olan Nuh Aleyhisselam döneminde 7 kat göklerin bütün yapılarını insanlar gözlemliyordu.
Yani insanlık dünyaya en üst seviyeden başladı.
En üst seviyeden başlamış vaziyettedir. Şimdi gelelim ana konumuza. Devlet güneş gibi olmalı. Tamam. Tabiat var, fıtrat var. Ama Allah-u Teala insanoğlunu imtihan için yaratmış. Dolayısıyla tabiatı insandan başka bozacak bir varlık yok. Bugün bakın işte şeyde bozulma var deniyor değil mi? İşte buzullar eriyor. Dünyanın şekli şemali tamamen değişti değil mi? Yani tabiatta ciddi bir bozulma herkesin ittifak ettiği bir husustur. Peki bozulmanın sebebi ne? Bozulmanın sebebi insanlar. Neden? Çünkü Allah'ın yarattıkları, yarattığı ayetleri bunlar kendi menfaatlerine uyduruyorlar. O doğallığını da korumuyorlar. Allah'ın yarattığı ayetleri kendi menfaatlerine uydurdukları zaman ne oluyor? Gıdalar bozuluyor değil mi? Hava bozuluyor. Su bozuluyor. Her tarafta bozulma meydana geliyor. Ve toplumlarda huzur da kalmıyor. Sağlık gidiyor. Şimdi Allah'ın yarattığı ayetleri insandan başka bozacak biri var mı Enes Hoca? Böyle bir varlık yok. Sadece insan.
Evet.
Tabiatta hiçbir şey bozacak. Çünkü imtihandan geçen tek varlık insandır. Peki Allah'ın indirdiği ayetlerin anlamını da insanlar bozmuyor mu? Bugün mesela yaratılan ayetleri bozanlar kendilerini böyle alim, akıllı, efendim tabiata son derece saygılı olarak göstermiyorlar mı? İşte Allah'ın indirdiği ayetleri bozanlar. Öyle değil mi Enes Hoca? Bu konuda bir ayet var mı? Yani Allah'ın indirdiği ayetleri bozanlar. İveç yapan. Mesela İbrahim suresinde bu.
İbrahim suresi 3. ayet var. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
İstersen onunla 2. ayetin sonundan şey yapabilirsen.
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Kafirlere şiddetli azap vardır. mealinde. Ondan sonra
kafir kelimesinin anlamı ne Enes Hoca?
Kafir kelimesi kendi içinde olan imana göre yaşamayan insanlar.
Gerçekten üstünü örten.
Evet, evet.
İster Allah'ın indirdiği ayetler olsun, ister yarattığı ayetler olsun. Mesela bugün de tabiattaki Allah'ın yarattığı ayetlerdeki bir takım evrensel ilkeleri örtüp kendi menfaatlerini öne alanlar da o ayetlerin kafiri evet. oluyorlar değil mi? Evet. Peki, bak kafirlere yazıklar olsun. Devam edelim.
اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Yani şu andaki hayatı sonraki hayattan daha çok seviyorlar. Sonraki hayatı sevmediklerini gösterir mi o?
Yok.
Onu da seviyorlar. Ben ahiret istemez miyim? Tabii ki. Ben ilerisini istemez miyim? Ama şu anda mesela tabiattaki ayetleri bozan kişiler şu o anlık menfaatleri için hele şunu bir yapalım daha sonra tabiattaki bozulmayı düzeltiriz demiyorlar mı? İşte burada da Allah'ın indirdiği ayetler değil mi Enes Hoca?
Evet.
Bu iki, ne yapıyorlar onlar? Sen ayeti bir daha okur musun? Yani o kafirlere yazı kafirlerin
evet. Ellezine yestahibbunel hayate dunya alel ahire ve yasudduna an sabilillah ve yebghunaha ivecen.
Evet, şimdi Allah'ın yolundan yasudduğun an kelimesinin anlamı ne?
İki manası var. Yani kendisi yüz çeviriyor ve başkalarına engelliyor.
O çok önemli.
Evet.
Kendini Allah yolundan uzaklaştığı gibi başkasını da uzaklaştırıyor. Peki başkasını da uzaklaştırabilmek için bilgi gerekir değil mi?
Evet.
Oradan ne yapıyor? Devamı? Orada bir iveç peşinde koşuyor. Ne o ayetlerde bir iveç yapmaya çalışıyor. İveç ne demek?
İveç bakıldığı zaman pek belli olmayan ama dikkatle bakıldığı zaman bilinen eğrilik.
Evet, tabii. Mesela şimdi şu masanın üzerinde bir eğrilik olabilir.
Olabilir.
Herkes göremeyebilir. Evet. Ama dikkatle bakan bir kişi görür. İşte öyle bir eğrilik yapıyorlar ki ayetlerde. Öyle bir yanlışlık yapıyorlar ki siz oraya baktığınız zaman oradan şey yapıyorsunuz. Ha bu adam doğru söylüyor diyorsunuz. Mesela şimdi dersimizin konusu devlet güneş gibi olmalıdır. Ne demek oluyor güneş gibi? Devletin emri altında Müslüman da olur, kafir de olur, münafık da olur, her türlü insan olabilir. Her türlü efendim ırktan olabilir, her türlü dilden söyleyebilir. Sen onlara, senin gören güneş gibi onları aydınlatmaya, onları ısıtmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaksın. Senin görevin bu. Sen onlara müdahale etmeyeceksin. Yani İslam'ın devlet anlayışı budur. İşte ama öbür taraftan Allah'ın tabiatında yarattığı ayetleri bozanlar bozmamış gibi göstermiyorlar kendilerini. Sanki aynı iveç yapmıyorlar mı? Yani görüntüde bakıyorsun şahane, çok lezzetli bir şey veriyorlar, efendim bir şerbet veriyorlar, bir içecek veriyorlar, büyük bir zevkle içiyorsun, bir müddet sonra seni hasta ediyor. Öyle olmuyor mu? Yani birçok şeylerde insanları şey yapıyorlar, arkalarına takıyorlar. İşte iveç bu. Allah'ın ayetlerinin anlamı da bozuluyor. Şimdi bu okuduğum, bugünkü dersim olan birçok iveçleri de göreceğiz. Mesela şimdi yani söylemeden olmuyor. Maalesef bütün mezheplerde dinden dönene verilecek ceza nedir?
Ölüm.
Dinden dönen. Ne yaparlar bunu? Resulullah'a mal ettikleri bir hadise dayandırırlar ki Enes Hoca sen o konuda güzel bir araştırma yapmıştın. İstersen kısa bir bilgi verir misin o şeyde? Men beddele dinehu fektuluhu.
İki tane hadis rivayet ediliyor. Bir tanesi men beddele dinehu fektuluhu şeklinde.
Kim dinini değiştirirse onu
öldürün. Öbürü de la yahillu demum ri'in muslimin illa li thalasin diye başladın sonra ondan sonra
yani bir Müslümanın kanı üç sebepte helal olur. Evet.
O üç tanesini sayıyor. Bir tanesi de mufarakatul cemaat diyor.
Evet, topluluktan evet, ayrılma bir diyor.
Ondan yani sonra
bir diyor şey.
Es-seyyibu bis-seyyib. Ez-zani.
Zina eden evli taşlanarak öldürülür.
Evet, evet.
Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı?
Yok.
Hadis Resulullah böyle bir şey yapmış diye rivayet var ama sonradan tamamen vazgeçmiş, bırakmış onu. Çünkü bu konuda nesih var. Kur'an'da asla olmayan bir şey alınır ve bu Resulullah böyle demiştir diyor. İkincisi neydi?
İkincisini hatırlamıyorum. Yani üçüncüsü mübarekatul cemaa.
Topluluktan ayrılma. Yani, topluluktan ayrılma ölüm sebebi olur mu?
Şimdi bu hadis Bukhari'de de geçiyor, Müslim'de de geçiyor her ikisi. Ama o Bukhari Müslim'in Müslim'e kadar Muhammed Aleyhisselam'dan Resulullah'tan Bukhari Müslim'e kadar gelene kadar en az 7 tane şey var, ravi var. Bu ravilerin hepsi bu tabakat kitaplarında zayıf olduğu, yalancılıkla aklın aklı yok olmuş şeklinde böyle itham edilen insanlar. Yani hadisin anlamının Kur'an-ı Kerim'in tamamına, bütünlüğüne aykırı olması başka bir yanı ama senet yönünde de bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar.
Kaldı ki bakın, şimdi Kur'an-ı Kerim aykırı olması dedin. Eğer Kur'an-ı Kerim aykırı olursa söyleyen kim olursa olsun, isterse 1 milyon kişi, güvenilir 1 milyon kişi nakletmiş olsun, öyle bir şey kabul edilebilir mi?
Sonra bu la yahillu demum ri'in muslimin hadisinin daha da ilerleyip incelediğimizde daha derinde bu Emeviler devriliyor bu şeyden, Khurasan'dan gelen Müslümanların hareketiyle. Devrildikten sonra Abbasiler ortaya çıkıyor. Abbasi'nin ilk halifesi bulunan bir çadıra o Evzai denilen zat çağırıyor. Evzai de çok korkudan kaçmış zaten. Başka alimler gelmiş, görüşmüş ama Evzai kaçmış. Evzai çağırmış, getirmiş. Niye kaçtın falan bir sohbetten sonra bizim bu yaptıklarımız hakkında ne diyorsunuz diyor. Hiçbir senetsiz, hiçbir arada kimse yok. Direkt Kale Resulullah diye bunu okuyor. İlk okuyan Evzai.
Evzai. Ama yani önce kendi söylüyor. Hiç kimse böyle bir Resulullah'a bir iftirada bulunuyor.
Evet, evet.
Öyle. Arkasından o iftiraya senet uyduruluyor ve Resulullah'ın sözü oluyor.
Evet, evet. Yani
ondan sonra bütün mezheplere de bu servis yani ediliyor.
Merkeze konuluyor bu hadisler.
Evet. Dolayısıyla bütün mezheplerde dinden dönen öldürülür. Öldürecek olan kim olur? Devlet olur.
Evet.
Ne okmuş olur? Devlet güneş gibi olmamış olur. Peki o zaman din konusuna baskı var mı?
Evet. Tam bu noktada Kur'an-ı Kerim çok güzel evrensel ilkeler veriyor. Her şeyden önce insanların farklı farklı yaratılışıyla alakalı Rabbimiz Hucurat suresinin 13. ayetinde ya eyyühen nasu inna halaknâküm min zekerin ve ünsâ ve ceallâküm şu'uben ve kabâile lite'ârafû buyuruyor. Yani ey insanlar, sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanıyasınız diye de ırklara, boylara ayırdık. Yani demek ki bu Allah'ın bir tercihi. Farklı işte şu milletten bu milletten olması. Peki
yani ben Türk'üm falan şu. Yok. Bu senin için bir şey değil.
Allah için peki anlam ifade eden şey ne? Devamında söylüyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Yani Allah katında en değerli olanınız, Allah'a karşı yanlış yapmaktan en çok sakınanınızdır. Asıl önemli olan, sizi değerli kılan şey budur. Bunu kim yaparsa Allah indinde o.
Ama hesabını Allah'a verecek, evet. İnsanlara değil.
Yine Rabbimiz insanı yarattıktan sonra ona seçim hakkı verdiğini şöyle ifade ediyor. İnsan suresinin 2. ve 3. ayetlerinde. İnna halakna l-insane min nutfetin emşac. Yani biz insanı çok karışımlı, döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebtelihi fecealnahu semian basiran. Onu yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz.
Evet. Orada tabii az önce Zeynep Hoca'nın okuduğu ayet çok önemli. Menfaatleriyle doğrular arasında tercih. Evet.
Ve o nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik. Yani imtihana tabi tutulacak. Burada sizin dediğiniz gibi istekleri, beklentileri, şunlar bunlar olacak. Ama bunların hangisinin doğru olup olmadığına da aslında karar verebilecek yetide olacak. Hesabını verebilecek yapıda olacak. İnna hedeynâhü sebîle immâ şâkiran ve immâ kefura. Ona doğru yolu gösterdik. Artık bundan sonra ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir, kafir olur ve kafir olarak hayatını yaşamaya devam eder.
Devam eder. Kafir oldu diye öldürülmez.
Tabii. Yine bizim temel ilkelerimizden bir tanesini ifade ediyor. Bakara suresinin 256. ayeti. La ikrahe fiddin. Yani din konusunda baskının hiçbir türünden söz edilemez, kabul edilemez. Yani din konusunda insanları Allah özgür bırakmış.
İstersen şey yapalım. Enes Hoca, şimdi oradaki la Arap dilinde nasıl tanımlanır? La ikrahe.
Şimdi o Bakara suresinin başındaki la reybe gibi, bunu misal verirken Arapçada la recule diye geliyor. La'nın şeyisi nahve kitaplarında, Arap kurallarında la-i nefi cins diyor. Yani o daireye girecek olan hiçbir şey yok demektir.
Yani ikrah dediği kişinin zorla, bir kişiye zorla yaptırma.
La'dan sonra gelen kelimenin manası neyse o manaya girecek olan hiçbir şey yok demektir.
Yani ne demek? Dinde baskının hiçbir çeşidi olamaz.
Evet.
O zaman hiç kimse, sen ben babayım diye oğluma zorla namaz kıldırabilir miyim?
Evet, yok.
Eşime zorla namaz kıldırabilir, eşime Allah'ın emirlerini tutacaksın diye zor yaptırabilir miyim?
Yok, şimdi o nasihat, tabii nasihat yok. Başka. Zorlama başka bir şey.
Ne diyor Allah-u Teala? Şeyde sen ve emur ehleke bis salati diyor.
Ondan sonra vestabir aleyha.
Vestabir aleyha. Tamam. Sen ailene namazı emret, ne demek? Namaz kılmalarını söyle, namaz kılın de. Allah'ın emrini ulaştır.
Ulaştır.
Ama sen namazı böyle gayet sürekli ve dikkatli bir şekilde devam ettireceksin. Evet, devam et.
Evet, yine
demek ki İkrah denen şeyin hiçbir şekli dinde olamazmış. Öyleyse bir insan devlet güneş gibi olurla irtibatlandırmak istersek bunu ne deriz?
Devlet bu konuda asla herhangi bir baskı yapamaz, dikte ettiremez. Herkese istediği şekilde yaşamanın ortamını, fırsatını sağlar.
Tamam, o zaman sen şimdi ayetleri tamamla. Evet. Devam et.
Şimdi la ikrahe fittini dedikten sonra Allah-u Teala bir de bunu her şeyi apaçık ortaya koyduğunu söyledikten sonra söylüyor. Yani gerçeğin ne olduğunu koymasına rağmen yine de baskı olamaz diyor. Ayetin devamı şöyle. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ. Yani artık doğrular ile yanlış kurgular birbirinden iyice ayrılmıştır. Hani bir bulanıklık olsa da, insanlarda bir mazeret olsa değil. Apaçık doğru yolun ne olduğunu gösteriyor. Buna rağmen herhangi bir baskı asla söz konusu olamaz diyor. Yine Kehf suresi 29. ayette ve kulil hakku min rabbikum, de ki bu gerçek Rabbinizdendir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Artık isteyen inansın, isteyen kafirlik etsin. Yine tam bir hürriyet. Yine Gâşiye suresinin 21 ve 22. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında aslında hepimize verilen bir emir. Fezekkir innema ente müzekkir. Sen hatırlat. Sen hatırlatıcısın. Leste aleyhim bir musaytır. Diğerleri üzerinde senin herhangi bir dikte etmen, onlara bir baskı uygulaman, onlara zorla bir şeyler yaptırmaya hakkın yok. Onların üzerinde bir zorba değilsin.
Yani sen onları hizaya getiremezsin. Senin yapacağın zikri bildirmek. Zikir ne? Kur'an değil mi? Sen çünkü Allah-u Teala inna nahnu nezzelne zikra diyor. Biz bu zikri indirdik. Hâdâ zikru men ma'iyye ve zikru men kabli diyor. İndirilen bütün kitapların ortak adı zikir. Senin görevin bu zikri insanlara,
evet.
Yani zikir kelimesinin olması da çok önemli. Zikir kafaya yerleştirilmesi gereken doğru bilgi demektir. Çünkü hem Kur'an'dan elde edilen bilgileri Allah-u Teala zikir diyor, hem tabiat ayetlerinden elde edilenlere zikir diyor. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın görevi ne?
Zikri başlıyor.
Sen Kur'an'ı onların anlayacağı şekilde. Çünkü onun için de kafasına yerleştirmesi lazım. Anlayacağı bir bilgi şeklinde ona bildir. Senin tek görevin bu bilgiyi ulaştırmaktır. Yoksa onları hizaya getiremezsin. Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda devlet başkanı değil mi şeyde Medine'de? Bak getiremezsin diyor. Ama Resul sıfatıyla sadece bilgi veriyor.
O zaman şöyle düzeltirsek bu en başta Rum 30. ayette olduk ya Allah'ın dini fitrettir diye. Yani fitrettir dediğimiz şey kainata koyduğu düzen insanın fitreti kabul eden olması gereken bir düzendir. İnsanların arasındaki toplumsal münasebette Allah-u Teala hürriyet vermiş. Kafir olsun, mümin olsun, muhayyer bırakmış ama cezasını ya ödülünü ahirete verir. O zaman her bir Müslüman da bu düzene göre bu düzene uyum sağlayıp yaşaması gerekiyor değil mi? Fitret dediğimiz şey oysa.
Dediğin de çok önemli. Yani sadece devlet bu devlet değil yani.
Evet evet.
Her Müslüman da bir insanın babası
terdi olarak yani içtimai görev neyse onu onunla birlikte yapacak. Kendisi görev yapacak. Emr-i bin Arif Nahir-i Münker yapacak ama kimseye bir şey baskı yapamayacak.
Asla.
Birlikte yaşayacak bir evdeki iyi kötü çocuklar aynı evde yaşadığı gibi. Fitrette bu yani ya, olması gerek.
Fitratın bir gereği de bu.
Bu evet yani, evet.
İşte tam bununla alakalı o zaman son ayeti okuyayım. İnsan şunu düşünebilir. Hani hayal eder. Ya keşke herkes mümin olsa, öyle bir dünyada yaşasak, bu fıtrata daha uygun olurdu, daha hoş olurdu, daha güzel olurdu. Akla bu gelir. Genel. Ama Rabbimiz diyor ki: "Velev şe'e rabbuke le'amene men fil ardı kulluhum cemia."
Tamam.
Yani Rabbimiz tercihini eğer farklı bir şekilde yapsaydı dünyadaki bütün insanlar zaten mümin olur, Allah'a teslim olmuş insanlardan
meydana gelir. Yani imtihan etmeseydi.
Evet.
Tabii. Mesela şu hayvanlar imtihandan geçmiyor.
Evet.
Onun için hiçbir zaman hayvanlarda kendileri için korunan kurala aykırı davrananı göremiyoruz.
Evet. Efe ente tükrühün nâsı hatta yekûnü müminin. Bunun üzerine kuralı Allah böyle koymasına rağmen sen şimdi mümin olsunlar diye insanlara ikrahta mı bulunacaksın?
Sen mi baskı
yapacaksın? Sen mi yapacaksın bu işi? Yani Allah'ın tercih etmediği bir şeyi...
Baskının hiçbir çeşidi olmaz dedi evet, Allah. Evet, Bakara 256'da. Evet, evet. Sen baskı mı yapacaksın evet. diyor. Bak Muhammed Aleyhisselam'a sakın diyor. Öyle şey yok. O zaman hiç kimseye din konusunda baskı yapılamaz. Adam, yani herkesin dinden çıkma hürriyeti var mı?
Evet.
Ondan dolayı Allah-u Teala yani ve'abud rabbeke hatta yetiyekel yakin diyor. Yani ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et. Çünkü her an yoldan çıkma ihtimali hepimiz için söz konusu değil mi? O zaman peki benden başkasına sözüm geçer mi Enes Hoca? Başkası için söz söylerim, şöyle yap, böyle yap derim ama ancak kendi üzerimde uygulayabilirim. Hiç kimseye dini konuda bir baskı yapma hakkım yok. Ne anneme yapabilirim, ne babama yapabilirim, ne şuna bunu hiç kimseye yapamam. Hatta şeyde bu sabah okumuştuk Ankebut suresinin 8. ayetinde Allah-u Teala ne diyordu? وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ İnsanlara annesine babasına karşı iyi davranma görevi yükledik. Tamam, iyi davranma görevim var. Bak benim annem babam. Ama öyle bir özelliği var ki o anne babanın. Neydi devamı? Bu en cahedake litüşrike bi maalese leke bihi ilm. Seninle var güçleriyle mücadele etseler. Hakkında bilgin olmayan bir şey Allah'a ortak koşacak. Sen illa şöyle yapacaksın. Ben hakkımı helal etmem. İşte ben sana şunu vermem, bunu yapayım. Anne ve baba. Bizi doğuran ve büyüten kişi. Ama ben gene ona karşı iyi davranmak zorunda değil miyim bu ayete göre? İyi davranacağım. Benim müşrik olmam için, bak cahede ne demek Arap dilinde?
Elinde geldiği yapıyor.
Elinden geleni ardına koymadan ne gerekiyorsa yapıyor. Sana her türlü baskıyı yapıyor. İlla benim gibi inanacaksın. فَلَا تُضِعْهُمَا diyor. O ikisine de boyun eğme diyor. Onun için anaya babaya iyilik emredilir. İtaat kesinlikle yoktur. İtaat sadece Allah'adır. Anne babaya iyi. Bak böyle olmasına rağmen aile ilişkisini bozuyor muyuz?
Hayır.
Hah, yok. Bak ne yaptı? Mücadele etti.
Onunla alakalı genel kural وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
سَاهِمُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.
Tabii tabii öyle öyle. Tabii öyle. Tamam. Şeyde de İsra 24'te de وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّ يَعْنِ صَغِيرًا.
Tamam. Yani her şeye rağmen onlara karşı kol kanat olacaksın. Ya Rabbi bunlar küçükken beni yetiştirsen de bunlara merhamet et. İnşallah yola gelir falan filan. Yani ne olmuş oluyor? Bakın aile içinde az önce Şener Sözen dediği gibi sadece devlet değil, biz bir Müslüman olarak da mesela sen anneni babanı Müslüman olmaya zorla diyor mu?
Yok, yok.
Hayır. Onlar senin müşrik olman için baskı. En ağır günah değil mi müşrik?
Evet, evet.
Ama gene onlara karşı dünya işlerinde iyi davranacaksın. O da Lokman suresindeydi değil mi?
Evet, evet. Orada.
Ve sahip evet. Mafi dünya mağrufu kısmı. Evet. Şimdi bu böyle. Peki Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Allah ona devlet başkanlığı makamını verdi. İşte bir Medine Sözleşmesi yaptı. Medine Sözleşmesi'nde kaç tane Yahudi kabilesi vardı o sözleşmeye giren?
Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde oradaki sosyal yapıyı tahlil eden kişiler çok karışık, kaotik bir ortamdan bahsediyorlar Medine'de.
O zaman çok hani istersen Medine'nin yapısını bir anlatsana bize kısaca. O zaman.
Yani orada Yahudiler var, Hristiyanlar var, Araplar var, Hanif, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini takip etmeye çalışan bir takım insanlar var. Mesela merkezde Evs ve Hazreç diye iki Arap kabile var. Bunlar Medine'de ve birbirleriyle bunlar sürekli çatışma halinde.
Çatıştıran da Yahudiler.
Tabii.
Onu ona çatıştırıp evet. İkisine de silah satıp ikisine evet. Sömürüyorlar.
Evet. Bunlar var. Yahudiler var. 20'ye yakın Yahudi kabilesinden bahsediliyor ki bunların 10 tanesinin ismi bu tarih kitaplarındaki Medine Sözleşmesi denilen o metinde bunların isimleri geçiyor bu kabilelerin. Yani işte bizim hani Nadir, Kurayza, Kaynuka filan diyoruz. Bunların dışında daha 17 tane kabilenin yine orada olduğunu.
Peki ben şimdi az önce şey yaptın, hızlı geçmeyelim çünkü bizi dinleyen herkes bunu bilmiyor. Bizim bildiğimiz, şahsen benim yani siz ikinizi bilmiyorum. Benim şahsen Medine'de bu Medine Sözleşmesi bunları okumadan önce bildiğim 3 tane Yahudi kabilesi var. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza. Dördüncüsünü ben şahsen bilmiyordum. Sen de biliyorsun. Sen biliyor muydun?
Yok.
Yok. Peki kitaplarda var mı? Ya 20 tane Yahudi kabilesi var. Bunların 3'ü Medine'den gitti. Diğerleri nerede? Sadece 3'ü. Beni Kaynuka çünkü sözleşmeye aykırı davrandılar Medine Sözleşmesi'ne. Beni Kurayza da savaşta ihanette bulundu. Ve yani savaş suçu işledikleri için 3'ü de Medine'den sürgün edildiler, gittiler. Peki diğerleri nerede? Yani sen bir tamamla.
Evet. Mesela bu sözleşmenin içerisine girmiş Amf oğulları var. Oldukça baskın bir Yahudi kabilesine benziyor. Amf oğulları, Haris oğulları, Said oğulları, Cüşem oğulları, Neccar oğulları, Nebit oğulları, ondan sonra bunlara bağlı diğer küçük Yahudi kabileleri bunlara tabi olacaklar. Bir sürü isimlerden bahsediliyor. Yani 20 tane Yahudi kabilesi var. Muhammed Aleyhisselam'ın gittiği yerde şeyler var. Hristiyanlar var. 50 kadar olduğu söyleniyor. Hatta bunların orada bir mabetlerinin de olduğu söyleniyor.
50 kişi mi?
50 kişi. Hristiyan. Ondan sonra burada işte biraz...
Hristiyan olduğunu hiç
evet,
olmamıştım. Sen biliyor muydun Medine'de Hristiyan olduğunu?
Yine burada İbrahim Aleyhisselam'ın dinini takip eden ve Hanif olarak işte daha sonrakilerin isimlendirdiği bir takım müvahhid adamlardan bahsediliyor. Böylesi bir kaotik ortam. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde karşılaştığı şey bu. Bu bazı tarihçiler şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki yani işte Muhammed Aleyhisselam'ı oradaki bir iki kabile gel biz seni şey yaparız burada güzel bir ortam var filan. Bu gerçeklere hiç örtüşmeyen bir bilgi. Muhammed Aleyhisselam oraya ciddi sıkıntılarla gidiyor ve adamlar uzunca bir süre Muhammed Aleyhisselam'ı bu garantiyi verdikleri için gece gündüz kapısında nöbet tutuyorlar bir suikaste uğramasın diye. Yani aslında kaotik bir ortama yine gitmiş oluyor Muhammed Aleyhisselam
da. Bu dediğin de çok önemli. Baş kapısına nöbet tutuyorlar. Ne zamana kadar? Bir ayet var. Vallahu ya'simuke minen nas. Maide suresinde miydi?
Evet, başlar değil.
Allah seni insanlardan koruyacak diye Allah bu sözü verince mesela Allah koruma sözünü verince Resulullah diyor tamam artık beni o şeylere diyorsa artık gidebilirsiniz. Onlardan birisi yanlış hatırlamıyorsam şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas olması lazım bu şeylerden bir tanesi. Yanlış kalabilir aklımda. Ama önemli olan o ayet inip de Allah Muhammed Aleyhisselam'ı korumaya üstlenince şey yapıyor. Bak onun can güvenliği bile yok.
Öylesi bir ortama gidiyor.
Öyle Muhammed bir ortamda. Bir de Muhammed Aleyhisselam'ın bir örnekliği var biliyorsun değil mi? Ne diyor Allah-u Teala şeyde? Ahzab suresi 21. ayet miydi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُبْوَةٌ حَسَنًا. Şurası kesin ki sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Peki Allah Resulü'nü devlet başkanı da yaptı mı? O zaman devleti idare eden yani Müslüman devletleri de buradan örnek alması lazım. Peki şimdi biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz ki bu ehli kitaptan münafıklar var. Yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Şimdi ne yapıyor onlar mesela o münafıklar ne yapıyorlardı? Bakara suresinin 75. ayetinde ne diyordu Allah-u Teala? Efe tatma'u en yu'minu lekum. Öyle değil mi?
Evet.
Fakat kâne ferîkan minhum şey ferîkum minhum fakat kâne ferîkum minhum yesme'une kelâmallah. Geliyorlar onlardan. Halbuki bakın Muhammed Aleyhisselam gelecek diye bekliyorlardı. Çünkü kendi kitaplarında son nebinin İsmail Aleyhisselam'ın soyundan olacağı ve Mekke'den çıkacağı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde var. Onu bekliyorlardı. Ama şimdi geliyorlar, Muhammed Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akaluhu. O akıllarını kullandıktan sonra, akıl neydi? Bir bağlantı kurmak. Doğru bağlantıyı kuruyorlar. Ha,
yani bu beklediğimiz
adam. Beklediğimiz Resul bu.
Evet.
Ama ondan sonra tahrif yapıyorlar, anlam kaydırması yapıyorlar, işi bozuyorlar. Peki Allah'ın kitabını tahrif faaliyetleri ne zaman başlamış yani söze?
Resulullah hayattayken
Medine işte Allah ayetinde bildiriyor. Min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun. Bunu bile bile yapıyorlar. Peki ondan sonra münafık dedik. Ve idâle kullezîne âmenû. Müminlerle karşılaştıkları zaman ne diyorlar? Kâlû âmennâ. İşte beklediğimiz Resul bu geldi. Biz inandık. Ama ve izâ halâ bâdû milâbât. Biri diğeriyle baş başa kaldığı zaman ne diyor bu şeylerin? Bu Yahudilerden biri diğeriyle etü hadisûne mâ fetehallâhu aleyküm yuhâcûküm bi indâ rabbiküm efelâ teâkilûn. Yani tamam, evet bu Allah'ın Resulü. Ortaya çıktı. Ya hiç aklınızı kullanmıyor musun? Sen burada buna söylüyorsun. Yarın Allah'ın huzurunda sana ne diyecek? Ya Rabbi bak bunlar geldi işte senin Resulünü dinlediler, doğruyu gördüler, inanmadılar diyecek. Of, kafanı çalıştırsanız da şu mantığa bak, Allah'ı bile kandıracaklarına inanıyorlar. Peki bu münafıklar var. Kur'an-ı Kerim'de hiç biz kitaplarda Yahudi münafık diye bir şey duyduk mu? Allah'ın tefsirler bile bu Hiç rastladın mı Enes Hoca tefsirlerin bu ayet açıkça söylediği halde? O tahrif kelimesinde Tevrat'ı tahrif diyorlar. Kur'an'ı tahrif demiyorlar. Yani öyle bir saptırmışlar ki bak Medine'de 3 tane kabileden haberimiz var. Halbuki 20 tane Yahudi kabilesi var. Evs ve Hazreç kabileleri var. Peki bu kabilelerden bir tanesi de münafıkların kabilesi değil mi? Hazreç kabilesi.
Evet.
Niye? Hazreç kabilesi reisini Medine'nin şeyi yapmak istediler. Meliki yapmak istediler yani kralı. Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman krallığı düşünce bu da en büyük düşmanı oldu. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük siyasi rakibi diyebilir miyiz buna? Nasıl hocam? En büyük siyasi rakibi oldu. Ve öyle bir düşmanlıkla dolu ki bu. Hani şimdi güneş gibi olmalıdır yine tekrarlayalım. Muhammed Aleyhisselam orada devlet başkanı. Peki bu münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul.
Evet.
Beni Mustalik Savaşı'na gidiyor.
Evet.
Beni Mustalik ki şeyden önce Hendek Savaşı'nın hemen öncesinde. Çünkü Mekkeliler gelirken bütün çevre Arapları şey yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam onların da hazırlandığını duyunca hemen oraya gidiyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Çok sayıda esirle ve şeyle ganimetle geri dönüyor. Savaş sırasında ne yapıyor şey? Abdullah bin Übey bin Selul en kötü örneği yapıyor değil mi? Ne diyor burada şeyde bu Münafıkun suresinde Allah onu bize şey, mesela bir rivayet falan değil bu. Falan hadis kitabında filan hadis kitabında değil. Kur'an-ı Kerim'de yekulun o münafıklar şöyle diyorlar. Münafıkun suresinin 8. ayeti. Le'in raci'ana ilel medine. Hele bir Medine'ye dönelim. Döneyim de demiyor. Bak ekip büyük bir şey. Örgütlü bir çalışma değil mi? Hele bir Medine'ye dönelim. Leyuhricennel e'azzu minhel ezel. Kesinlikle oradan izzetli ve şerefli olan rezil ve en hakir olanı el ezel en hakir olan değil mi?
Evet.
Çıkaracaktır. En hakir olan dedikleri kim? Muhammed Aleyhisselam. Bakın koskoca devlet başkanını en rezil, en hakir. Hakaretin zirvesi değil mi bu? Evet. Kur'an'la sabit değil mi?
Şeyde kavgada söylenmeyecek olanı savaş meydanında söylüyor.
Ve savaş meydanında evet. söylüyor. Evet. Kavgada söylenemeyecek bütün savaş meydanında söylüyor. En zor durumda. Peki geri dönüşte yolda ne yapıyor? Ayşe validemize de bir zina iftirasını organize etmiyor mu? Peki devlet başkanı olarak Muhammed Aleyhisselam güneş gibi olacak. Buna karşı güneşlik yapmış mı? Bunu öldürmüş mü?
Öldürmeye kalkana engel olmuş.
Hah, bak bravo çok güzel. Oğlu
evet.
Oğlu babasının bunu yaptığını, oğlu Müslüman bir insan. Evet. Babasının böyle yaptığını duyunca geliyor ya Resulallah müsaade et de babamı ben öldüreyim diyor. Sana karşı yaptığı bu davranışlar karşısında olmaz. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Bizim yanımızda kaldığı sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir diyor. İşte buyurun bundan daha güzel bir devlet başkanlığı, bir güneş olur mu? Bakın görüyor musunuz bak. Sadece kafirlikle kalmıyor. En ağır hakareti yapıyor değil mi? Ve yolda da Resulullah'ın eşine şey yapıyor. Eşine hakaretin cezasını Allah-u Teala vermiş. Zina iftirasının cezasını vermiş. Muhammed Aleyhisselam bu cezayı değiştirebilir mi? Değil mi? Değiştiremez. Peki o zaman ben sana şunu sorayım. Bu şahsa neden Muhammed Aleyhisselam böyle fiili müdahale bulunmadı? Bunun Kur'an'ı delili ne?
Ali İmran suresindeki ayetler dinden dönen kişiye asla dokunulmayacağını yok, söylüyor
değil,
zaten.
Değil. Zaten münafık. Hakaret ediyor.
Hı.
Yani yapmadığını bırakmıyor. Yani bir organize savaşta organize hakaret suçu var. Yolda Muhammed Aleyhisselam'ın eşine hakaret var. Eşine iftira var.
Hı.
Ama böyle şey yapmak için, yani onu vatandaşlıktan çıkarabilmek için olması gereken ne?
İşte Mümtehine Suresi'ndeki
Mümtehine Suresi. İstersen onu bir oku. Mümtehine Suresi, Kur'an-ı Kerim 60. Suresi'nin 8 ve 9. ayetleri. Neyse, Enes Hoca'ya bir şey sorayım sen onu bulana kadar. Enes Hoca, sen şimdi medresede uzun süre okumuş bir kişisin. Yani hepimizden daha çok medresede okumuş bir insansın. O medrese kitaplarında hiç Mümtehine Suresi 8-9. Ayetlerden bahsedilir mi?
Yok. İlişkisinde o ayet yok.
Yoktur. Hiç yoktur. Yani nerede iyi ilişkileri emreden ayetler varsa tamamı devre dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla bir İslam, bir Müslüman devlet yöneticisi istese de güneş gibi olamaz. Çünkü sistemi öyle bir bozmuşlar ki mümkün değil. Evet, oku bakalım.
Evet, burada 60. sure Mümtehine Suresi'nin 8 ve 9. ayetleri bir nevi Müslümanların kırmızı çizgilerini belirliyor. Yani bir başkasıyla savaş hukukuna artık geçmelerini gerektirecek şey nedir? Son sınır nedir? Onları söylüyor. Şöyle, la yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Allah sizinle savaş hususun, din konusunda size savaş açmış, açmamış. Ve lem yukhricukum min diyarikum, sizi yurdunuzdan çıkartmamış. Kişilerle en teberruhum ve tuksidu ileyhim, onlara iyilik etmeniz ve onlara kıst ile muamele etmenizi yasaklamaz. Bunlarla normal.
Nedir orada? Üç kırmızı çizgi var. Ne onlar?
Din konusunda savaşmak.
Yani öldürmeye kalkmak.
Evet.
Abdullah bin Übey bin Selul, Muhammed Aleyhisselam öldürmeye kalkmış mı?
Yok.
Yok.
Ve yurdundan çıkartmak. Çıkartacağım demiş ama çıkartamamış.
Demiş ama zaten çıkartma gücü de yok.
Evet.
Niye çıkartacağım diyor? Çünkü Hendek Savaşı olacak. Düşünüyor. Yahudiler, tüm çevre Arap kabileleri ve Mekkeliler hepsi ittifak etmişler. Müslümanları Medine'den yok edecekler. O onu düşünerek söylüyor. Ama henüz bir öyle bir yani lafta var, eyleme geçmemiş. Onun için de bak gene güneş devam ediyor değil mi? Evet.
Bir sonraki ayette
üçüncüsü neydi?
Şimdi o gelecek.
Onu okuyacağız.
Şimdi o gelecek. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûküm fittin. Sizin de din konusunda savaşanlar ve ahracukum min diyarikum, sizi vatanınızdan, yurdunuzdan çıkartanlar ve zaheru ala ihracikum, ve sizi vatanınızdan çıkartmaya çalışanlara arka çıkanlar. En tevellevhum, işte bunlarla dost olmanız, yakın ilişki kurmanızı yasaklar. Bunu tamam, yasaklar.
Tamam. Demek ki bakın Muhammed Aleyhisselam, şimdi Arap dili açısından tevelli, yani orada yetkili makamda değil mi?
Evet.
Tevellevhum dendiği zaman da yani şey manasında, yani güneş gibi olma anlamına göre ayet anlarsa tabii o tevellevhum anlamı daha geniş. Yani onlara karşı, yani şeyle bir ayetin metnini, yani bizden sadece iyilik göreceklerdir sözüyle karşılaştırırsak ne ortaya çıkar?
En teberruhum ve tuksidu ileyhim var ya, oradaki bir de ihsat dersin.
Tamam. Olan. Yani onların hak ettiklerini vereceksiniz.
Evet,
iyilikte bulunacaksınız.
Evet, evet.
En teberruhum de onları yönetebilirsiniz de,
evet, evet.
Yönetimleri altında da kalabilirsiniz. Peki şimdi o zaman Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine o ağır hakaretleri yapan ve münafık olduğu zaten Münafıkun suresiyle açıkça belirtilen Allah-u Teala'nın en büyük düşman olur dediği kişiler değil mi? Yani şey değil, bir şüphe yok yani, çok kesin. Bu derece devlet başkanına karşı olan bir kişiye Muhammed Aleyhisselam'ın güneş gibi olması ayetlerin gereği değil mi?
Evet.
İşte bizim bütün devlet adamlarımızın örneği Muhammed Aleyhisselam'dır. Öyle olmak zorundadırlar. Peki, o zaman ben bir de başka, sen okuyacağın bir ayet mi var?
Yok.
Şimdi bak ben de bir de şey yapayım. Dinden dönen öldürülür. Bu Yahudiler, bakın Yahudilerin kendi kitapları Hristiyanların kitapları, ki zaten Tevrat onların ortak kitabıdır. Tevrat, son nebinin Mekke'den çıkacağını, ondan sonra İsmail Aleyhisselam soyundan olacağını çok net bir şekilde hepsi de biliyor. Bugün bir Yahudi ilmi halini alın, inanç esaslarını okuyun, gelecek Nebi'ye inanırım, evet, diye bir madde vardır orada. E tabi çünkü gelene inanmadılar, hala beklediklerini söylüyorlar. Çok beklersiniz. Şimdi bakın, Muhammed Aleyhisselam'ın hak yolda olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Az önce okuduğumuz Bakara 75. ayet, daha çok sayıda ayet. Ama Medine'de bunlar Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için, bırakın kendileri kafir olmayı. Az önce kendileri kafir olana münafıkları örnek verdik, tamam. Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için organize, evet, hareket yapıyorlar. Evet. Organize. Şimdi Ali İmran suresinde 72. ayette bak Allah-u Teala diyor ki وَقَالَتْ تَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Ehli kitaptan bir taife şöyle dedi. Ehli kitabın manası neydi Enes Hoca?
Yani kitap öğrencilerin içerisinden özel bir kısım taife. Yani kitap bilenler.
Hah. Ehil. Evet. Yani Tevrat'ı gayet iyi biliyor. Evet. Şeyde İncil'i de gayet iyi biliyor. Yani bu gelen Nebi'nin Allah Nebisi olduğunda en küçük şüphesi yok, değil mi? Çok çok iyi bilen kişiler. Dolayısıyla bu adamlar bilmeden suç işlemiş falan değiller. Ama organize ettikleri olaya bakalım. Aminu ne diyor? Bir dakika. Ve galet taif etme. Aminu billezî unzile alellezîne âmenu ve çennehâr. Diyorlar ki gidin sabahleyin o müminlerin inandıkları şeye siz de inandığınızı söyleyin. Âmenna. Biz Müslüman olduk. İşte bizim beklediğimiz ne geldi? İşte beklediğimiz kitap. Âmenna. Ondan sonra vekfuru ahirehu. Günün sonunda da ne yapın? Kafirlik edin. Yani yok yok bu değildi. Biz inanmıyoruz. Deyin. Niye? Leallehum yarcuun. Öyle yapın ki dinlerinden dönsünler. Kumpas kuruyorlar. Müslümanlar dinlerinden döndürmek istiyorlar. Peki dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz dediğine göre Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam bu konuda herhangi bir baskı yapabilir mi?
Yok,
yapamaz. O zaman bir devlet de bu konulara karışamaz. Çünkü bunun hesabını bu insanlar Allah'a verecektir. Dolayısıyla bir İslam devleti, ama Kur'an'da anlatılan şekliyle İslam devleti, bugünküler değil. Bak bugün herkes kaçıyor. Çünkü niye? Maalesef ayetlere yanlış anlam vererek, hadisler uydurarak devlet adamlarını ilah yapmışlardır. Devlet adam fesadından endişe duyduğu kişiyi yargısız olarak öldürür. Bu tüm mezheplerin verdiği yetkidir devlet adamı. Onun yetkiyi verdiği kişiyi de öldürür.
Allah rızası için görev edinenler de öldürür. Yani.
Ya, öldürür.
Öyle tipler de çıkar yani.
Tabii yok ya. Tabii işte öyle şeyde İslam Anşifesi'nde ases başı maddesini okusunlar. Adam övünüyor, 4000 kişiyi öldürdüm diye Osmanlı döneminde. Çünkü etki vermiş. Hiç şey yok, yargısız infaz. Şimdi bakın, örgütlü bir şey yapılıyor ve bu insanların dinden
dönmesi
için bir organizasyon var. Peki böyle bir organizasyona rağmen bunlara bir baskı var mı? Peki bu dinden dönen öldürülür dense şey yapacaktı. Bunlar zaten hayata en düşkün insanlar bunlar, değil mi? Öyle değil mi? Allah-u Teala diyor bir keşke bin yıl yaşasak, evet, derler bir şeyde. Bakara suresinde anlatıyor. O zaman demek ki bir Müslüman devlet hiç kimsenin inancına karışamaz. Hatta şey de vardı. Hudeybiye'de Muhammed Aleyhisselam biliyorsun şeyde Endek Savaşı'nı kazandıktan sonra şeyler Mekkeliler çok ciddi maddi sıkıntıya girdiler. Çünkü çevre Araplar o savaş sebebiyle yaptıkları masrafları şey yapamadılar. Medine'yi elde edeceklerini düşündüler. Başarılı olamadılar. Başarılı olamayınca çok ciddi maddi sıkıntılara girdi bütün Araplar. Maddi sıkıntı olunca da Mekke'ye hac için gelemediler. Çünkü onlar da hacca geliyorlardı. Evet. Hac mevsiminde geldikleri zaman panayırlar kuruluyor. Çok ciddi bir ticari şey oluyordu. Muhammed Aleyhisselam toplayabildiği kadar insanları toplayarak Mekke'ye gitti ki onların maddi, yani onlara iyilikte bulunsun. Kime iyilikte bulunuyor? Kendini öldürmeye gelenlere. İşte biz öyle böyle. Uluslararası ilişkilerimiz de böyle. Bu örneklikte olmak zorunda. Ve onlardan fakir fukaraya da para gönderiyor Muhammed Aleyhisselam.
Mallarını aldığı da var. Onların mallarını satın
şeyin alıyor. De, şeyin de derilerini satın evet. alıyor.
Neydi Ebu o? Süfyan.
Ebu Süfyan. Elindeki derileri ve yüksek bir fiyata satın evet. alıyor. Onun maddi gücünü artırıyor. Rahatlatıyor. İtibarını artırıyor. Peki Muhammed Aleyhisselam ne zaman gidiyor Mekke'ye? Zilkade'de gidiyor değil mi? Hac için gidiyor. Bizim kitaplarda umre için derler ama umre olması imkansız. Zilkade'de gidiyor. Peki Mekkeliler ne yapıyor? Bu kadar iyilik gördükleri kişiye karşı çıkıyorlar değil mi? Ama Allah-u Teala karşı çıkıyorlar ama herkesin içinde bunların ne kadar saygın kişiler olduğu şeyi var. Çok kolay bir şekilde Mekke'ye girebilecek durumdalar. Ama Allah onları Mekke'ye sokmuyor. O şey, Fetih Suresi'nde.
Evet, Fetih Suresi'nde.
İstersen o ayetlere bir bakalım.
Fetih Suresi'nin 25. ayetinde ayet şöyle: Hümüllezine keforu ve sattu hüküm anil mescidil harami vel hedye ma'küfen eyyebluga mahille. Yani işte o kafirler sizi mescidi haramdan alıkoyan, sokmayan ve kurbanlıklarınızı oraya ulaşmasına engel olan bu kişiler. Velevla ricalun mu'minune ve nisa'un mu'minatun lem ta'lemuhum en tata'uhum fetusibeküm minhum me'arratun bi gayri ilm. Yani eğer girseydiniz oraya bilmediğiniz ama mümin olan erkek ve kadınlar vardı ve onları ezer geçerdiniz ve bundan dolayı da daha sonra bunu öğrendiğinizde bu sizin içinizde hep bir sızı olarak kalırdı.
İçinizi yakardı.
Yakardı.
Utanırdınız. Yani.
Utanırdınız. Yani demek ki bu bir örnek. Müslümanların hedefinde olan her yerde bu tür insanlar olabilir.
Ya bakın, Mekke Muhammed Aleyhisselam'ı yaşatmamış.
Evet.
Öldürmek istemiş. Ama oradan Medine'ye hicret etmek zorunda kalmış. Medine'ye hicret etmemiş. Ne yapmış? Bedir Savaşı'nı yapmış Mekkeliler. Uhud Savaşı'nı yapmışlar. Hendek Savaşı'nı yapmışlar. Ellerinden gelen her türlü pisliği yapmışlar. Dolayısıyla ve oraya da hac için oraya gelen kişilerin de önünü kesiyor. Evet. Oraya da bırakmıyorlar. Ve yanlarında da şeyler var, kurbanlıklar var. Onu da kesiyorlar. Yani bunlar Mümtehine suresinde anlatılan üç kırmızı çizginin üçünü de çiğnemişler. Yani bunlar savaş hukuku açısından tamamen kendi dokunulmazlıklarını kaybetmişler. Ama orada tek husus var. Allah niye bunu Mekke'ye girmesine müsaade etmiyor? Çünkü Müslümanların tanımadığı, bilmediği Müslüman kadın ve erkekler var orada. Evet. O zaman öyleyse demek ki Müslümanlar Mekke gibi, en az önce bak, Mekke gibi İslam'a, yani bu o şeyde İslam'a bunlardan daha büyük düşmanlığı olan bir topluluk düşünebilir mi? Olamaz. O topluluğun içerisinde Allah diyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar var. Allah ne yapıyor? Onları koruyor değil mi? Onları korumak için Muhammed Aleyhisselam'ın girmesine müsaade etmiyor. O zaman öyleyse bakın Muhammed Aleyhisselam'ı devlet başkanı olarak bir güneş gibi düşünün. Onları da ne yaptı? Isıttı.
Ve hocam bununla ilgili eğer o rivayet doğruysa Muhammed Aleyhisselam bu kararı alırken de yapayalnız birisi. yani rivayetler doğruysa 1400-1500 sahabe var. Hepsi tazdikte bulunuyor. Girelim buraya, bu işi bitirelim. Tek başına diyor ki girmeyeceğiz ve geri döneceğiz.
Bir de zaten rüyada gördüğünüz şey yapıyor ama zaten şeyde lekat sadakallahu rasulullah ya bil hak diyor. Resulullah'ın oraya gitmeden önce Mekke'ye girmeyle ilgili rüyasının gerçek olduğunu söylüyor Allah. Letedhulunnel mescide haram. Kesinlikle mescide harama gireceksiniz inşallah aminin. Allah'ın tercih ederse eğer güven içerisine gireceksiniz.
Evet, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar bu işi özümsediğini ve gerektiğinde tek başına bile kalsa Allah'ın emrini yerine getirmek için
dolayısıyla ben aslında yapmak istiyorum ama devlet başkanının beni yalnız bıraktılar deme
yok,
özgürlüğü yok.
Aynen öyle. Çok önemli bir
sen şey. Tek başına da olsan görevini yapacaksın.
Evet.
Nitekim Uhud Savaşı'nda da Müslümanlar geri çekildiler. Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke ordusunun karşısında tek başına bıraktılar ama orada görevini aksatmadı ve Allah yardım etti. Demek ki şimdi o zaman sonuç olarak yani bugün mesela İslam ülkelerinden insanlar kaçıyorlar. Hiç olmasa Batı'da bir can güvenliği var. Burada bir can güvenliği yok. Niye? Çünkü bu din Allah'ın kitabından öyle bir uzaklaşmış ki. O zaman eğer siz gerçekten doğru bir şekilde devleti doğru bir şekilde yönetecekseniz, hatta devlete gerek yok. İşte az önce konuşma sırasında Enes Hoca o müdahale yaptı. Benim açımdan çok iyi oldu. Sen kardeşim bırak sen devleti. Sen tek kişi olabilirsin dünyada Müslümanlara. Sen devlet başkanı sen de olabilirsin. Devlet başkanı olduğun zaman sadece sen de Müslüman olabilirsin. Ama o insanlara karşı güneş gibi olacaksın. İşte Nuh Aleyhisselam'ın karısı neydi?
Kafirdi.
Allah açıkça söylüyor. Tahrim suresinde bunu açıkça bildiriyor. Ondan sonra Lut Aleyhisselam'ın karısı neydi? Kafirdi. Ayrıldılar mı bunlar? Ama gelenekte bir karı kocadan birisi kafir oldu mu nikah biter derler. Böyle şey olmaz yani. Bir kere tekrar ediyorum, bir şey devlet güneş gibi olmak zorundadır. Eğer siz herhangi bir dini gruba böyle bir farklı yaklaşım, tabii ki Müslümanca davranacaksınız. Ama öyle dikkat etmeniz lazım ki insanların devleti menfaatlerine alet etmesine müsaade etmeyeceksiniz. Çünkü insanlar hani derler ennâsü alâ dini mulûkîm diye bir söz vardır. İnsanlar yöneticilerin dinine uyarlar. Niye? Çünkü menfaatleri peşinde oldukları için. Yöneticiler bu konuda çok dikkatli olmak zorundadır. Muhammed Aleyhisselam çok dikkatli oldu ama münafıklara engel olmadı ki. Ama sonuç olarak bugünkü dersimizin başı devlet güneş gibi olmalıdır diye ayet şey yaptık, öyle başladık ve öyle o şekilde bitiriyoruz. Ve bu konuda da bizim tek örneğimiz kim? Muhammed Aleyhisselam. Gerçekten muhteşem bir örnekliği var değil mi? Örnekliğiyle ilgili hususların tamamı da Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Yani falan rivayet filan rivayet değil. Ya da falan mezhep filan mezhep. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak böyle yaparsak, herhangi bir Müslüman bir başka ülkeye göç etmeyi aklının kösesinden geçirir mi?
Yok. Öyle Müslümanlar veya daha doğrusu Müslüman yöneticiler Peygamber Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam örnek alarak tam Kur'an'a göre davranırsa başka yerdekiler buraya gelmeye çalışır.
Hayır, bütün dünya Müslüman olmak ister.
Evet, ister. Evet.
Müslüman olmak ister. Evet. Böyle bir din, böyle bir dinden ben nasıl uzaklaşırım der ya. Böyle bir din bırakılır mı der. Öyle değil mi?
Evet.
Neyse inşallah Müslümanlar tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelir. Muhammed Aleyhisselam'ı her konuda örnek alırlar. Ama onunla ilgili yapılmış olan tahrifleri, Kur'an ayetleriyle ilgili yapılmış olan tahrifleri de çok dikkate almamız lazım. O onlara da şey yapmamamız lazım. İşte Enes Hoca şeyde okudu, İbrahim Suresi 2 ve 3. ayetleri miydi? Yani çok usta insanlar öyle yanlışlar getiriyorlar ki çok dikkat etmezsen anlayamıyorsun. Mesela bir yere gidiyorsunuz, levhayı hafifçe şey yapıyor. Sen mesela Ankara'ya gideceğine Eskişehir'e dönüyorsun. Yolu bilmediğin için Eskişehir'e gittiğin zaman işin farkına varıyorsun. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bir güneş gibi hareket eden İslam devleti, bir İslam devleti örneğinin ortaya çıkmasını ve tüm insanlığa örnek olmasını nasip eylesin. Allah rızasından ayırmasın cümlemizi.